Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 14 Kasım 2016 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Başlarken gündeme ilişkin bütün başlıkları RSFM'de Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle programında sizlere aktaracağım. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraberiz. Öncelikli gündemimiz ekonomi olacak, çünkü dolar aldı başını gidiyor. Herkes işlerden şikayetçi. Esnaf, küçük esnaf, sanayici, ihracatçı, turizmci. Ne olacak? Nereye doğru yürüyor? Bugün Numan Kurtulmuş'tan dikkat çekici bir açıklama vardı. Dövizin bu kadar yükselmesi, doların, euronun artması bizim yapısal problemlerimizden kaynaklanmıyor dedi. Gerçekten öyle mi? Uzmanına soracağız. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarları, gazeteciler ve yöneticiler hala tutuklular. Bugün tutukluluk kararlarına itiraz vardı. O itiraza bir yanıt geldi mi? Canlı bağlantıyla sizlere aktaracağız. Olağanüstü hal yetkisiyle kapatılan dernekler var. Bu derneklerin içinde hukukçuların oluşturdukları dernekler de var. Çok sert tepki gösteriliyor hükümete aldığı bu karardan dolayı. Niye yapıldı bu? Bu sorunun yanıtını hukukçularla tartışacağız. Bu programda dinlemiştiniz, 8 aydır devam eden sokağa çıkma yasağını Şırnak'ta, işte Şırnak'taki o sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle kısmen kaldırıldı. Neler oluyor Şırnak'ta? Canlı bağlantıyla sizlere aktaracağız. Yine kanun hükmünde kararname ile rektörlerin seçimi Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifine bırakılmıştı ve ilk uygulama Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Yeni rektör atandı. Peki orada durum ne? Ve o atamanın perde arkasında neler yaşandı? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bu konuyla ilgili iki önemli konuğumuz olacak. Adıyaman'da Gerger'de İmam Hatip Lisesi'nde çocuklara taciz meselesi var. Çok fazla üzerinde durulmuyor. Fazla bir yerde de görmüyorsunuz. Bu tacizle ilgili süreci Adıyaman'a gideceğiz. Ne olduğunu doğrudan bu meseleyi ortaya çıkartan gazeteciyle konuşacağız. Hem yaşadığı zorlukları hem de olayın iç yüzünü anlatmasını isteyeceğiz. 1,5 saat boyunca dolu dolu bir program hazırladık sizin için. Bizi İstanbul ve Bursa'da 106.4'ten, Kocaeli'nde 93.4'ten dinleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinden yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube'dan yaptığımız yayına da ulaşabilirsiniz. Bir de Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında canlı yayındayız diyelim ve hızla başlayalım.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Numan Kurtuluş'a dövizdeki artış soruldu. Dolar aldı başını gidiyor. Peki buna ilişkin bir önlem alınacak mı? Numan Kurtulmuş dünyadaki gelişmelere bağladı bunu. Türkiye'nin kendi içinde yapısal problemleri yok dedi ve dünyadaki esen fırtına, özellikle Trump sonrası, Türkiye'yi de etkiliyor dedi. Peki bu kadar mı? Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'nda bir açıklaması oldu Avrupa Birliği ile ilgili. Malumunuz Avrupa Parlamentosu'nun başkanının sözleri var. Türkiye eğer idam gelirse müzakereler askıya alınır Türkiye ile diye. Ve ayrıca yaptırım uygulansın sesleri de yükseliyor Avrupa'dan Türkiye'ye karşı. Özellikle olağanüstü hal dönemindeki uygulamalar göz önünde bulundurularak. İşte buna çok sert yanıt verdi Cumhurbaşkanı. Birkaç konuşmasında, bundan önce yaptığı birkaç konuşmasında da benzer sertlikler vardı ama bugün yeni bir unsur ekledi ve alacaklarsa alsınlar kararlarını, müzakereyi askıya alıyorlarsa alsınlar, gecikmesinler ama karar versinler dedi. Onlar vermezse aralığa kadar biz bekleyeceğiz ve süreci değerlendirip halkımıza soracağız dedi. Yani bir halk oylamasının gündeme gelebileceğini söyledi Avrupa Birliği ile müzakere süreci konusunda. Bütün bunlar ekonomiyi nasıl etkiliyor ve önümüzdeki sürece nasıl bakmamız lazım? Uzman bir isme soralım. Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi yazarı Uğur Gürses. Telefon attığımızda. Uğur Gürses, hoş geldin.
İyi yayınlar Yavuz Oğan.
Teşekkürler. Şimdi son dönemde özellikle bu Trump'ın kazanmasıyla birlikte inanılmaz bir artış var. Türk lirası hızla değer kaybediyor. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Numan Kurtulmuş dünyadaki dengelere ve esen fırtınaya bağladı bunu. Gerçekten bu dünyayla eş değer bir biçimde Türkiye'de de yaşanan bir sıkıntı mı, yoksa Türkiye'nin bir özelliği var mı?
Şeyi hatırlarsın, yani bütün dinleyiciler şeyi hatırlarlar. 2013 sonlarında yine Türk lirası böyle Fed'den, Bernanke'nin açıklamasından sonra hızlı bir şekilde değer kaybı başlamıştı. O yılın yaz aylarında kırılgan beşli diye bir kavram ortaya atıldı. Yani gelişen piyasalar içinde, bizim içinde bulunduğumuz gelişen ülkeler içerisindeki en kırılgan 5 ülke sayılıyordu. Onların en kırılganı olarak da Türkiye ifade ediliyordu.
Evet.
Evet, yani bu ülkeler arasında farklı özellikleri var. Kimi petrol ihracatçısı, kimi farklı yapısal sorunları var. Bizim gibi yüksek cari açığı var, işte dış kaynak sorunu olan ülkeler var. Böyle bir durumlarda, özellikle Amerika'da faizlerin yukarı doğru gittiği bir dönemde, hemen yine gözler tekrar en zayıf olana dönüyor. Tabii Türkiye'ye dönüyor. Bütün mesele bu. Yani ben Numan Kurtulmuş'un açıklamasına çok fazla katılamayacağım. Yani yağmur yağarken ısınırız ama şemsiyemiz varsa ıslanmayız. Bu hani herkes ıslanıyor canım demekle açıklanabilecek bir şey değil. Şemsiyeniz var mı yok mu meselesidir yağmurun ortasında kaldığınız zaman.
Yani ne kadar korunaklısın, ne kadar dayanabiliyorsun, evet, bu tip, evet, şoklara? Asıl yani önemlisi bu diyorsun.
Bu tür dış rüzgarlara karşı ne kadar dayanıklısın? Yani çatın uçabiliyor mu, uçmuyor mu? Pencerelerin kapalı mı meselesi?
Bizim çatı sağlam mı, Uğur?
Şöyle hep biz sağlam diyoruz ama yapısal reformlar konusunda hiç mesafe alamadık.
Yapısal problemimiz yok dedi mesela bugün Numan Kurtulmuş.
Yok, hayır, öyle değil. Yani yapısal problemlerimiz var. Türkiye'nin rekabetçilik sorunu var, enflasyon sorunu var. Bunlar Türkiye'yi daha kırılgan hale getiriyor. Hala mesela şeyi hatırlatayım. Türkiye'de bir turizm problemi oldu,
evet,
son bir yıl içerisinde. Türkiye'deki turizm geliri 8 milyar dolar azaldı. Şeye rağmen, yani dışarıda petrol fiyatlarının düştüğü bir dönemde, son bir buçuk yıllık dönem, o bize belli bir ferahlık sağlamasına rağmen biz 8 milyar dolarlık bir kayba uğradık. Yani bizim cari açığı ciddi şekilde düşüleceğimiz bir dönemde cari açık tekrar yukarı doğru gitmeye başladı. Bu şu demek: ben cari açık veriyorum, bunu da finanse etmem lazım, durmadan bir kaynak bulmam lazım.
Borçlanacağım yani.
Tabii Türkiye bir şekilde her sene 160-170 milyar dolar dış finansman bulmak zorunda olan bir ülke. Hem bir yıl içinde vadesi gelen borçları var, üstüne bir de her yıl verdiği işte 40 milyar dolara yakın bir cari açık var. İkisini topladığımız zaman kabaca 160 milyar dolar bulmamız lazım her sene. Ve objektifleri biraz daha Türkiye'ye çevirmek istiyorum. Türkiye'de son 1-1,5 yılda olan, son 3 yılda olan politik krizleri hala içinde yaşıyoruz hala. Olağanüstü hali ortamındayız. Yani normal demokratik koşulların ötesinde bir tablo var. Şimdi bu koşullarda işte milletvekilleri içeri atılıyor, gazeteciler içeri atılıyor. Böyle bir ortamda biz her sene 160 milyar dolar bulacağız ve kendimizi iyi anlatacağız dışarıya. Bu zor. İşte Avrupa Birliği'nde papaz oluyoruz. Avrupa, hadi yolumuza gidin Avrupa'ya desek, Türkiye'ye gelen finansman kaynaklarının kesileceği çok açık.
Şimdi tam da onu söyleyecektim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın sözleri bugün enteresandı. Yılbaşında bir referandum sinyali verdi aslında. Avrupa Birliği ile müzakereleri onlar durdurmazsa Türkiye durduracak gibi bir yolda ilerliyor şu anda iş. Hı hı. İşte idamdan yola çıktı Cumhurbaşkanı. Ne diyor? Olmaz. Peki kardeşim, sen ne yapıyorsun? Bizi yıllardır kapıda bekletiyorsun. Yaptırım uygulayacakmışsın. Hadi uygula da görelim ne yazar gibi cümleleri vardı Cumhurbaşkanı'nın. Bir referandum yapılsa ve Türkiye müzakereleri askıya alsa, yani Avrupa Birliği hikayesini bitirse, bunun ekonomiye, evet, bir etkisi olacak mı?
Filmi tersten okuyalım. 2002 sonunda AK Parti iktidara geldiği zaman önünde şöyle bir hikaye vardı. IMF ile anlaşmış, 25 milyar dolar para almış, ülke reformlarını yapmış. 2004 sonunda Avrupa Birliği ile müzakereyi başlatmış bir ülke vardı. Tam bir şeydi, Avrupa ile
bahar havası.
Bir araya gelecek, işte convergence denilen süreci başlatacak bir ülkeydi. Yani bir hikayesi vardı. Şimdi o hikayeyi tersine çeviriyor oluyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Bizim işte bugün siyasetçilerimizin çok övündüğü işte şeyler var. Kamu hastaneleri var.
Evet.
Köprüler, yollar, otoyollar, havaalanı inşaatları var. Bunların çoğuna, yani özellikle bu hastanelere Avrupa kurumuna, kuruluşlarından fon sağlıyoruz biz. Avrupa Yatırım Bankası gibi, Avrupa Kalkınma Bankası gibi birçok bankadan para geliyor buraya, finansman geliyor. Şimdi biz Avrupa ile papaz olduğumuz zaman bu hikaye tersine dönecek. Tabii ki Avrupa'ya birçok eleştiri yapılabilir. Yani politik düzeyde Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri haklı olabilir. Ama şu var, köprüler de gemiler de yakılmaz bir şekilde diye düşünmek lazım. Çünkü dışa açık bir ekonomiyseniz eğer dış finansmana ihtiyacınız var. Ve bunu da bir şekilde küreselleşme içerisinde yer alarak sağlıyorsunuz. Şimdi küreselleşme karşıtı bir rüzgar estiğinin farkındayım dünyada. İşte Trump'ın iktidara şeye gelmesi, başkanlığı alması, ki önümüzdeki dönemde Avrupa'da çok ciddi tehlikeler de var. Yani seçimler olacak önümüzdeki 6 ay içerisinde. Bu işleri daha da tersine çevirebilir. Yani yerelleştirmeyi güçlendirebilir. Küreselleşmeden uzaklaşabilir ve o zaman da herkes hakikaten başının çaresine bakabilir. Şimdi Türkiye böyle küreselleşmenin içinde bayrağı yükselten bir ülkeyken, şimdi o bayrağı aşağı indirirse hakikaten dışarıdan gelen kaynak konusunda, ekonomik büyüme konusunda, çarkları çevirme konusunda ciddi sorunları ortaya çıkacak. Yani tabii ki siyaset başka bir şey, bunu biliyorum, ama ekonomide bir şekilde sürekli çarkın dönmesi gereken bir şey var, yapı var.
Bu kaygıyı Mehmet Şimşek de taşıyor herhalde, çünkü iki açıklaması var tabii. Üst üste. Birincisinde 3. dünya ülkesine benzer Türkiye diyor, Avrupa Birliği ile hikayesi biterse. Bir diğerinde de FETÖ'cüleri sevindirir en çok Avrupa'dan kopması Türkiye'nin diye meseleyi başka bir boyuta taşımış durumda. Yani hükümet içinde de kafası bu yönde karışık olanlar ya da ekonomiye hakim olup da bu meseleye pek sıcak bakmayanlar var diye okuyorum ben onu.
Tabii ki yani şöyle düşünmek gerekiyor. Bizim gördüğümüz bu sorunları, bu geçiş noktalarını, eşitleri tabii ki siyasetin içindeki insanlar da görüyorlar. Bu sorun tabii şey var, yani karar mekanizmasının nasıl çalıştığıyla ilgili bir sorun var diye düşünüyorum. O da hani ortak akıllı kaybetti siyasi iktidar.
Evet.
Ortak akıllı kaybettiğiniz zaman hani günlük siyasi şeylerle, kaygılarla alınan kararlarda ekonomik yansımaları oluyor, sonuçları oluyor. Ekonomide öyle bir şey işte, dolar kuru buraya gelmesinde en temel sebep Türkiye'de son işte yaşadığımız 2-3 aylık ortam. Buna Trump gibi önemli faktör eklenince, Amerika'daki işte faizlerin daha hızlı yukarı çıkma beklentisi var. Fed'in daha hızlı faizleri artırma olasılığının belirilmesi. Amerika'da hızla faizler yukarı gidince kur da yukarı doğru gitti. Ama unutmayalım, ekonomi yavaşladı. Yani son 3. çeyrek verilerine baktığımız zaman ekonominin yavaşladığını görüyoruz.
Yani sokağa çıktığınız zaman şey derler ya, yaprak kıpırdamıyor evet. Derler ya, öyle bir hava var. Yani herkes hem bankalarla ilgili şikayetleri var, hem normal satışlarıyla ilgili şikayetleri var. İnsanlar para harcamakta böyle bir çekingen davranıyorlar. Öyle bir havada var ama Türkiye'de, değil mi şu anda? Adı evet, konulmamış yani, olsa bile, kriz demesek bile ciddi bir yavaşlama, durgunluk var.
Bu tabii reel sektör çok, herkes etrafına baktığı zaman ne kadar çok kiralık dükkan, konut olduğunu gördüğü zaman bunun sonucunu çıkarabilir. Yani orada çarklar dönmüyorsa eğer, o içindeki kiracı içinden çıkmış demektir. Ya da spekülatif amaçta konut almıştır, satamıyordur, kiraya vermeye çalışıyordur. Hep bunlar tipik durgunluk belirtileri. İşte trafik yavaşlıyordur, yani azalıyordur. Trafik yoğunluğundan artık şikayet etmiyoruz farkındaysan çok fazla.
Evet.
Bir sebebi de bu. Tabii bu giderek reel sektör için çok önemli bir sorun. Çünkü çarkları çeviremediğiniz zaman, yani gerekleri yeterli hasılat sağlayamadığınız zaman, ödenecek borcunuz da varsa bu herkes için sorun demektir. Bankalar için de sorun demektir. Onun için hani tekrar başa dönersek, ekonomimiz çok sağlam, işte yapısal sorunlarımız yok diye biz bugüne kadar getirdik. Ama şu var, maalesef yani yapısal bir sorunumuz yok diyemeyiz şu aşamada. Çünkü çarklar dönmezse borçlar ödenemeyecek. O da bizi daha böyle kötü bir sarmala doğru sokar diye tahmin ediyorum.
Herhalde biraz daha yukarıdan bakarak en önemli yapısal sorunumuz, en azından bu süreci 15 Temmuz sonrasını da göz önünde bulundurursak, biraz öncesine de dayanıyor. Hukuk gibi bir yapısal sorunumuz, bir
evet.
Güven gibi bir yapısal sorunumuz var herhalde,
evet.
Yaşananlara baktığımız zaman. Bunlar olmadan ekonomi olur mu? Sen bu konuda çok
yani
dikkat çekiyorsun meseleye.
Siyasetçiler zaten şuradan hareket ediyorlar. Tabii ki reel sektörde şikayet var. Reel sektörün şikayetinin bir banka ya da bir faiz sorunu olduğunu düşünüyorlar ama değil. Geriye dönüp baksalar şöyle büyük resmi, hani bir deniliyor ya bazen, büyük resmi görelim
evet.
Diye.
O dışına çıkıp baksa. Evet.
Toplum ve toplum ve siyasi tabloya baktığınız zaman insanlar geleceğe dair kaygıları var. O geleceğe dair kaygılar ortaya çıkmadan, bekleyişleri değişmeden harcama yapamazlar, yapmıyorlar. Yani buzdolabı taksitine girmiyor ya da ne bileyim konut almaktan uzak duruyor. Bunların hepsi, bütün datalarda görüyoruz bunu. Yani ciddi bir şekilde ekonomi yavaşlamış durumda. Muhtemelen aralığın 12'si gibi göreceğiz. 3. çeyrek rakamları gelecek. Muhtemelen negatif gelme bile ihtimali var. O derece söyleyeyim.
Çok uzun zamandır ilk defa herhalde
buradaki,
değil mi bu?
Buradaki artık mesele faiz meselesi değil. Biraz da bazı süreçleri nasıl yönettiğimiz, demokratik süreçleri nasıl yönettiğimiz, hukukun üstünlüğünü kaybedip kaybetmediğimiz gibi meselelerdir. Ve bu tamamen siyasi bir konudur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Uğur Gürses.
Ben teşekkür ederim.
Değerlendirmeleriniz için. Evet. Önemli olan siyasi karar ve siyasi olarak Türkiye'nin atmosferi, eğer bu düzelmezse ekonomiye de olumsuz yansımaları devam edecek tespiti Uğur Gürses'e ait. Haksız da sayılmaz. Bir yatırım yapılacaksa Türkiye, işte bugün Bakanlar Kurulu'ndan çıkan bir takım haberler var. Vatandaşlık verilecek yatırım yapanlara diye, ama vatandaşlık verilecek yerde herhalde güvence vermek bir daha önemli görünüyor. Son dönemde kayyum atamaları, şirketlere karşı yaklaşımlar ve olağanüstü halle beraber hukukun daha tartışılır hale gelmesi ekonomiye de olumsuz yansımış gibi bir hava var. 3.30'lara dayanan bir dolardan bahsediyoruz. %10'luk bir değer kaybı çok kısa süre içinde. Bu gerçekten Türkiye'nin %10 civarında fakirleştiğinin de göstergesi. Uğur Gürses'in verdiği bir bilgi daha var. Aralığın 12'sinde göreceğiz dedi. Orada bize büyüme rakamları gelecek. Negatif olma ihtimali bile var ki bu son dönemde Türkiye'nin yaşadığı en önemli şoklardan birisi olabilir. Ve Türkiye aynı anda içeride bunları yaşarken Suriye'de, Irak'ta çok ciddi bir mücadelenin içinde. Şimdi bu halkaya Avrupa Birliği de eklendi. Avrupa Birliği'ne ilişkin çok sert mesajlar hem Cumhurbaşkanı'ndan, hem Başbakan'dan, hem de Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın Schulz'un açıklamalarına yönelik tepkiler gitgide içeride büyüyor ve halkımız karar verir deniyor. Şimdi önümüzde yeni bir tartışma konusu var. O da referandum.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Cumhuriyet Gazetesi'ne gidelim. Cumhuriyet Gazetesi yazarları, yöneticileri tuttular. En son Akın Atalay gelmişti yurt dışından. O da gözaltına alındı, sorgulandı. Sonrasında da tutuklandı. Cezaevindeler. 10 Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi ve yazarı, gazeteci cezaevinde. Ve cezaevindeki bu gazetecilerin, yöneticilerin tahliye edilmesi için avukatlarının gayreti var. Bugün bir itiraz dilekçesi verdiler ve tahliyelerini talep ettiler. O itiraz dilekçesine bir yanıt geldi mi? Burada soruşturma hangi aşamada? Gazetecilerin avukatlarından Bahri Belen'le konuşacağız. Hoş geldiniz Bahri Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bir itirazınız vardı tutuklamaya. Buna ilişkin bir yanıt alabildiniz mi? Öncelikle öyle başlayalım istedim.
Biliyorsunuz yani bu geniş bir dosya.
Evet.
İtiraz dilekçesine bugün verdik. Yasal olaraktan bu itirazı önce tutuklama kararı veren mahkeme, yani 9. Sulh Ceza Mahkemesi inceleyecek. Bu incelemede eski kararından geri dönebilme imkanı var.
Evet.
Eğer geri döner ve ben bu açıklamalar çerçevesinde eski kararımı düzeltiyorum derse, ki bu pek rastlanan bir şey değildir.
Evet.
İtirazımızı kabul edip tutuklu olan 10 kişiyi veya bunlardan bazılarını bırakabilir. Olmadığı takdirde bir sonraki mahkemeye, yani 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderecek. Fakat bunun yani karara bağlanması hemen bugün yarın olmayabilir. Kapsamlı bir dosya. Esasında yani
kapsamlı dosyada Akın Atalay'a sorulan sorular da çıktı hafta sonunda. Siz doğru haber, evet, yaptığınız halde okurlarınız neden sizi bırakıyor sorusu bile sorulmuş. Evet. Enteresan bir şekilde savcı. Yani soruşturmanın yani, içi enteresan.
Yani 10 yıl evvel işte bilmem zorla hatırladı Akın Atalay. Parkeciye ödediği parayı, buraya bu parayı niye yatırdınız diye sormuş. Sordular daha doğrusu. Arkasından işte mesela daha evvel İstanbul Barosu'nun dünya parolar şampiyonası için gittikleri şampiyona için uçak ve otel rezervasyonlarını yapan bir başka avukat arkadaşı gönderdi. Parayı bunu niye gönderdiniz diye sordular. Bu da yani soracak, yani suçlayacak çok ciddi bir şeyleri olmadan bir şey bahane bulmak için uğraştıklarının kanıtı oluyor.
Peki yani sonuç itibariyle dosyanın içeriği bu kadar mı Bahri Bey? Çünkü hatırlayacaksınız.
Dosya açıkça şudur.
Yani bugün sayın gizli bir yeri var mı merak ediyorum. Hiç açıklanmamış yok, bir şey yok, mi var yok. Ortada?
Bugün Sayın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş tekrar açıkladı. Biz gazetecileri değil dedi. Ama dedi gazetenin işte
yönetimini.
Onu çıkaran tüzel kişileri yani vakıf ve şirketi dedi biz soruşturuyoruz dedi. Doğru ama gazetecileri tutukladı ve tutuklama gerekçelerinin çoğu da Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığı veya yayınladığı haberler, röportajlar, işte efendim makaleler ve bunlarla işte hem FETÖ paralel yapı örgütünü hem de PKK KCK örgütüne yardım ettikleri, yani örgüt üyesi olmamakla beraber yardım ettikleri iddiası var. Bütün bu yazılardaki ortak özellik şudur. Evet, Cumhuriyet Gazetesi kurulduğundan beri farklı bir gazete ve yıllardan beri de muhalif bir gazete. Ama haberleri basın ahlak yasasına, demokratik kurallara, hukuk devleti ilkelerine, özgürlüklere, hak ve özgürlüklere bağlı kalarak ama bu haberleri doğru yapma ilkesini hiçbir zaman yitirmeden, tarafsızlığını yitirmeden, bağımsızlığını yitirmeden yayın yapan bir gazete.
Ya yitirse bile bunu sorgulayacak olan savcı değildir ki, okurdur ama. Yani orada
okurdur işte yani bu ama diyorlar ki işte bir tane vakıf yönetimiyle ilgili bir Asya Hukuk Mahkemesi'nde dava var. Bu Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki davayı ceza yargılaması önüne getiriyorlar ki o dava ve olaylar nedeniyle o vakıfta yönetime seçilemeyen, bir anlamda koltuklarını kaybetmiş, istikballeri konusunda Cumhuriyet'in vakıf yönetiminde şu anda diyememelerinden kaynaklanan veya diyemeyeceklerinden kaynaklanan bir hırsla açılan davayı kullanıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin çıkmasını engellemek, Cumhuriyet Gazetesi'ne işte birçok Güneydoğu'da olduğu gibi bazı belediyeler ve belediye işte
kayyum ataması herhalde.
Kayyum ataması. Amaç bu ama bütün kullandıkları şeyler işte Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı gazetecilik faaliyeti.
Daha önce Can Dündar'a ilişkinde bir yargılama süreci geçirilmişti. Orada bir karar verildi. Şimdi Yargıtay'da sanıyorum dosyası. O dönemde Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkmıştı. O karar bu soruşturmada emsal teşkil ediyor mu sizin açınızdan?
Bana göre eder çünkü tabii biz bu dava açacaklar mı açabilecekler mi onu bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu soruşturmayı yürüten bizi Fethullah Gülen paralel devlet yapılanması örgütüne üye olmamakla beraber onun adına suç işleyen, suç işlemekte PKK ve KCK örgütü adına suç işlemekte suçlayan Sayın Savcı kendisi FETÖ, PDY örgütüne üye olmaktan, hatta üye olmamak değil, üye olmaktan iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan bir kişi.
Evet.
Yani herhalde bu delillerle ve dosyadaki bu habercilik faaliyetiyle, gazetenin habercilik faaliyetine dayanaraktan böyle bir dava açmaya çalışıyor. Açar mı açamaz mı bilemiyoruz. Ama dava açmaya elverişli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün yaptığı, bize işte tutuklanan kişilere sordukları şeylerin aslı gazetecilik faaliyetleri. Bunlar da Anayasa Mahkemesi'nin de o zaman belirlediği gibi bir gazetecilik işi, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, hatta kamuoyunun bilgi edinme hakkını güvence altına alan basının görev haber verme sorumluluğu.
Peki Anayasa Mahkemesi'ne götürecek misiniz siz yani burada bu süreçte?
Şimdi dilerim buna imkan kalmaz. Yani nasıl imkan kalmaz? İşte bugün yaptığımız
tahliyeler verilir diyorsunuz.
Tahliye olur veyahut da işte bir takipsizlik kararı verilirse işte savcılıkça o zaman buna gerek kalmaz ama olmadığı takdirde bu tabii bunu kullanacağız.
Anayasa Mahkemesi.
Çünkü bu dosyadaki mevcut delillerle gazete ve gazetenin yöneticileri hakkında bir ceza soruşturması sonucunda dava açabilecek bir şey yok. Yani iddialar çok komik. İddialar yani hukuk güvenliğini ortadan kaldıran ciddiyetsiz suçlamalar. Eğer bu suçlamalarla veya bu söylenen sorulan sorularla Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili dava açılırsa bu kişiler tahliye olmaz ise demek ki Türkiye'de artık basının en önemli kalelerinden biri olan Cumhuriyet hukuk dışı bir yöntemle yasal olmayan bir gereklilerle engellenmiş olacak demektir.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Bahri Belen. Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasını konuştuk efendim. Sorular ve dosyadaki deliller. Bir kere soruşturma gizli, onun için ne olduğunu bilemeyiz. Cem İçek'le konuştuğumuzda bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Dosyanın içeriğini bilemeyiz çünkü soruşturma safhası gizlidir demişti. Bahri Belen diyor ki zaten elde sadece haberler ve köşe yazıları var. İşte Akın Atalay'a sorulan sorular. FETÖ, PDY, PKK, KCK silahlı terör örgütleriyle iltisak bağlantısı olan şirketlerin Cumhuriyet Gazetesi'yle herhangi bir yasal bağ var mıdır diye soruyor. FETÖ, PDY, PKK, KCK silahlı terör örgütleriyle iltisak bağlantısı bulunan kişiler Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikası ve gazetede yayınlanacak haberlerle ilgili olarak talimat vermiş midir diye soruyor. Ve aynı şekilde silahlı terör örgütlerinin övücü veya onları destekleyici yazılar yazdınız mı diye soruyor. Nasıl sorulur normalinde? Bu yazıyı yazmışsınız, bu onları övücü ve destekleyici niteliktedir. Niye yazdınız diye sorulur. Yazılar yazdınız mı diye bir soru soruluyor. Matbaaları sormuşlar. Bu şekilde haber yapması yönünde köşe yazarlarınıza ve genel yayın yönetmenlerine talimat verdiniz mi diye sorulmuş. Gazete bu şekilde manşet atarak okurlarına ne mesaj vermek istedi diye yurtta savaş, dünyada savaş manşeti sorulmuş. Aydın Engin'in yazısında yazdığı bilgilere dair herhangi bir bilginiz var mı? Cihanda sulh, peki yurtta ne? Hrant'ı da cemaat öldürmüş öyle mi? Başlıklı köşe yazısını gösteriyorlar. Aydın Engin'e de bunu sormuşlardı. Devletin kalbine bomba ve Azez düğümü manşetleri zamanla pişti olmuştu. Bunları beraber mi belirlediniz diye sormuşlar. Gibi gibi. Ve işte ilk başta söylediğim soru, en enteresanı da o. Siz doğru haber yaptığınız halde okurlarınız neden sizi bırakıyor diye savcı sormuş sanki Cumhuriyet Gazetesi'nin varlığı ve okur sayısı çok umrundaymış gibi. Şimdi itiraz edildi tutukluların tahliyesi konusunda. Bahri Belen de o bilgiyi verdi. Tutuklama kararını veren mahkeme bir kararı gözden geçirecek. Eğer reddederse bir başka suç ceza mahkemesine gidecek. Eğer oradan da reddolunursa bu süreçte Anayasa Mahkemesi şansının da kullanılacağını aktardı Bahri Belen. Süreç olağanüstü. Türkiye olağanüstü şartlarda ve yönetimi de olağanüstü. Olağanüstü halle yönetiliyor ve bu buradan gelen yetkilerle birlikte 370 derneğe kilit vuruldu. Geçen hafta biterken tam da cuma günü bu haberi sizlere aktarmıştık. Bununla ilgili İçişleri Bakanı yaptığı bir açıklama var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki vurduk kilidi gitti. Hadi bakalım açın da görelim. Süleyman Soylu'nun açıklaması böyle. Güngören'deki Of Cuma Pazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışına katılmış. Bundan sonra mazeret yok. Kamu görevlisi ise de bir şekilde PKK'ya dayanıyorsa, yardım yataklık ediyorsa bu milletin hiçbir kuruşunu onlara nasip ettirmeyiz. Bütün vali, kaymakam, emniyet müdürleri ve jandarma kuvvetlerimiz bu işin üzerine gidiyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. 370 dernek kapattık. Neden? Oralarda konaklayacaklar, pinekleyecekler, terör örgütüne destek sağlayacaklar. Biz de onları meşru bir organ olarak göreceğiz. Vurduk kilidi gitti. Hadi bakalım açın da görelim demiş İçişleri Bakanı. Kapatılan derneklerden bazıları da hukuk alanında faaliyet gösteriyordu. Çağdaş Hukukçular Derneği vardı, Özgürlükçü Hukukçular Derneği gibi. Onlar çok sert tepki gösterdiler faaliyetlerin engellenmesi konusunda. Bu İçişleri Bakanı yaptığı açıklamayla birlikte kapatma kararını Avukat Efkan Bolaç'la konuşalım istedik. Efkan Bolaç, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ne diyorsunuz İçişleri Bakanı'nın açıklamasına?
Öyle bir noktaya geldik ki artık yani, hukuk devleti dediğimiz şunu, bir mekanizmanın ortadan kaldırıldığını görüyoruz.
Şu aslında merak ettiğim konu şu. Şimdi bu dernekler kapatılıyor, tamam da derneklere ilişkin değerlendirme şöyle. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. 370 dernek kapattık. Neden? Oralarda konaklayacaklar, pinekleyecekler, terör örgütüne destek sağlayacaklar. Biz de onları meşru bir organ olarak göreceğiz. Vurduk kilidi gitti, hadi bakalım açında görelim diyor. Yani burada bir suçlama da var. Böyle bir dava var mıydı mesela Çağdaş Hukukçular Derneği ile ilgili ya da Özgür Hukukçular Derneği ile ilgili?
Yani böyle dernek anlamında yapılmış şimdiye kadar herhangi bir şey yok. 2013 yılında dernek üyeleriyle ilgili olarak yapılmış bir operasyon vardı. O operasyonla ilgili olarak her ne hikmetse diğer konularla ilgili bize kumpas yapıldı denilenler, bu operasyonda yine cemaatçi hakim ve savcıların yaptığı bir operasyondu. Bu operasyonla ilgili olarak herhangi bir işlem yapmadan devam ettiler. Bu operasyon doğruymuş noktasından hareket ederek işlemi devam ettiriyorlar. Şu anda hala Çağdaş Hukukçular Derneği'nin o günkü 2013 yılındaki yapılan baskınla ilgili 22 üyesi yargılanmakta. Ve 22 üyeyle ilgili olarak da çeşitli suçlamalar bulunmakta. Ama bu suçlamaların tamamıyla ilgili olarak açıkçası gizli tanık vesaire kavramı vardı. O gizli tanıkların birinin YPG'ye katıldığı, birinin de bu konuyla ilgili olarak başka bir yerlerde gizli tanık statüsünden çıkartıldığı ortaya çıktı. Ama yargılama hala sürüyor. Bunun neyin davası olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki dernek kapatmalarla ilgili OHAL yetkisi var. OHAL'le ilgili olarak ne dediler? Fethullahçı terör örgütüne yönelik OHAL kararı aldılar ve yetkileri belirli. Yetkilerin dışında Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Fethullahçı yani cemaat yapılanmasıyla ne alakası var? Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin, Mezopotamya Hukukçular Derneği'nin Fethullahçı yapılanmayla ne alakası var? Geldiğimiz nokta şudur. İktidar, ben buyururum ve uygularım, bununla ilgili olarak hiçbir denetim mekanizması beni denetleyemez diyor. Sistem olarak denetim mekanizması iki şekilde işler. Bir, siyasi anlamda işler. Yani parlamentoda, ki parlamentoyu kapatmış durumdalar. O halde beraber aldıkları kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi sebebiyle artık parlamento bypass edilmiş durumda. İkincisi, hukuk denetimidir. Hukuk denetimiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihatlarını göz ardı ederek 1991 yılında kanun hükmünde kararnamelerin esasına girmesi sebebiyle yeniden bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili de bir düzenleme yapar demiştik. Ama öyle bir noktaya geldi ki oy birliğiyle Anayasa Mahkemesi kanun hükmündeki kararnameleri, OHAL kanun hükmünde kararnameleri ben denetleyemem diyerek maalesef hükümetin hiçbir şekilde denetlenmemesi gibi bir pozisyona getirdi. Evet. Hükümet bundan sonra işte az önce dediğiniz gibi hoyrat bir açıklama, İçişleri Bakanlığı kapısına kilitle vururum, istediğinizde yaparız. Hadi açabiliyorsanız açın gibi bir noktaya gelmiş durumda. Hiçbir devlet yapısı, hukuk devletinde hiçbir devlet organı böyle bir şey söyleyemez, böyle bir şey yapamaz. Eğer bir iddia varsa bu iddianın mutlaka ispatlanması gerekiyor. Çağdaş Hukukçular Derneği ile ilgili bir iddia var mı? Yok. Sadece diyorlar ki 3 ay faaliyetlerimizi yasakladık. Niye yasakladılar belli değil. Bu konuyla ilgili yapılması gereken işlemler çok net, açık ve net bir şekilde bildirilmesi, niçin yasaklandığının, niçin olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Hatta bu konuyla ilgili öyle bir noktaya geliyor ki avukat bürosu basılıyor, avukat bürosunun kapısı kırılıyor, ellerinde uzun damlulu tüfeklerle avukatlar yerlere yatırılıp gözaltına alınıyor. Ya bunları hukuk devletinde veya bir demokratik bir kurumun işleyişin olduğu yerlerde mümkün değil bunların olması. Ama var olan durum maalesef otokrat bir sistemin varlığını ve bu sistemin bir müddet daha devam edeceğini gösteriyor. Yani yapılan işlemler, özellikle bugün İçişleri Bakanlığı'nın söylemi, bugün Cumhurbaşkanı'nın Martin Schulz'a yönelik söylediği şeyler, işte terbiyesiz, sen nasıl böyle yaparsın, nasıl böyle söylersin gibi söylemler bizi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırıp maalesef bir Orta Doğu ülkesine doğru Orta Doğu ülkesi olma yoluna doğru itmekte.
Hiçbir şey yok mu? Hukuki olarak yapılabilecek bir şey yok mu mesela? Sizin buna itiraz edeceğiniz bir yer, bir mevki, bir ne bileyim bir kapı?
Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda kendisini dışarı atması sebebiyle kanun hükmündeki kararnamelerin denetleme mümkünatı ortadan kalktı.
CHP'nin başvurusuna verdiği yanıtla beraber diyorsunuz. Evet. Orada denetim olmayınca başka bir yerde de yok.
Tabii de ben yetkisizim dedi ama öyle bir noktaya gelecek ki o zaman kanun hükmünde kararname, OHAL kanun hükmünde kararnameleriyle hükümet istediği kararı alabilecek. OHAL ile ilgili olarak yapılan işlemler çok nettir. OHAL kanun hükmünde kararnameler meclis tarafından belirli yetkiler, sınırlı yetkiler ve geçici işlemler için verilir. Ama öyle bir noktaya geldi ki kanun hükmünde kararnamelerin tamamı artık kalıcı işlem haline getirildi. Devlet memurlarının işten atılması, Genelkurmay'ın kuvvet komutanlarının ayrı ayrı birimlere dağıtılması, bu konuyla ilgili olarak
yapısal değişiklikler,
rektör seçimleri.
Yapısal değişiklikler aslında kanun hükmünde kararnameyle yapılır hale geldi. Bir konu daha var. Demirtaş'ın avukatı sanıyorum Levent Pişkin. Evet, o da gözaltına alınmış ve Alman dergisine Demirtaş'tan aldığı bilgileri iletecek diye herhalde. Gerekçe de bu anladığımız kadarıyla. Ne diyorsunuz yani, buna?
Gerekçe konusunda net bir bilgi yok. Bursa'dan bir operasyonla ilgili olarak alınıyor ve Levent şu anda Bursa'ya götürülmüş durumda. Yaklaşık bir hafta kadar önce yine bir avukat arkadaş orada gözaltına almış ve hala gözaltında. Levent'i de bu davaya yamamaya çalışıyorlar ve Levent'i de aynı operasyon kapsamında yürütmeye çalışıyorlar. Levent'le ilgili şu andaki yapılan şeylerin tamamı zannedersem herhalde öngörü olarak görüyorlar. Çünkü Levent'in Bursa'ya götürülmesi burada herhangi bir işlem yapılmadığını veya burada bir soruşturmanın olmadığı anlamına geliyor. Bursa'daki operasyonla ilgili olarak arkadaşlarla konuşmuştum ama arkadaşlar da hala konuyla ilgili olarak net bir bilgilerinin olmadığını söylediler. Levent'le ilgili olarak da açıkçası durumun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.
Şöyle bir değerlendirme var. Levent Pişkin hafta sonu hükümete yakın gazetelerde herhalde yaptığı görüşme nedeniyle üstünde durulan isimlerden birisiymiş.
Ama orada Edirne'de yapılmıştı ama Levent Pişkin şu anda avukat Levent Pişkin Bursa'ya götürüldü. Bursa'daki
yani öyle
bir operasyon.
Edirne'de ya da İstanbul'da olabilir.
Edirne'de
diyorsun.
Veya İstanbul'da olurdu. Bursa'da Bursa'ya götürülmesi ve daha önce var olan bir hafta önce başlamış olan bir operasyona yamanmış olması açıkçası orada başka bir şeyin olduğunu gösteriyor. Ama yapılması gereken şeyler nedir ne değildir tartışmasından öte olağanüstü halle temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıramaz veya askıya alamazsın. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olağanüstü halde bazı yetkileri veya bazı hakları askıya alabilirsin diyor ama temel hak ve özgürlükleri askıya alamazsın diyor. Öyle bir noktaya geldi ki avukat bürolara basılabiliyor, avukatlar usulçüleri gözaltında alınabiliyor. Avukatların sır saklama hakları vardır, zorunlulukları vardır daha doğrusu. Avukatın bürosuna girilip dosyaları talan ediliyor, dosyaları karıştırılıyor. Avukatın bürosuna girildiğinde kural olarak gizlilik derecesi konusunda karar verecek mekanizma savcı olması gerekirken savcı olmadan gidip bürolar basılabiliyor, avukatlar gözaltına alınabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Artık ben yargıyı hallettim, bir tek savunma kaldı. Savunmaya da diz çöktüreceğim anlamına gelir. Ama gidilen nokta maalesef demokratik anlamda anlayacağımız bir devlet mekanizmasını anımsatmıyor. Otokrat bir mekanizmanın yavaş yavaş yerleştiği anlamına geliyor.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Efkan Bolaş'la konuştuk efendim, avukat kendisi. Ve gelişmelerden rahatsız olduğunu, eğer hukuk konuşmuyorsak bu üslupta karşılaşacağımız üsluplardan birisidir ama böyle konuşamaz hiçbir yetkili. Kapattık gittik, açsınlar da görelim bakalım demesi İçişleri Bakanlığı'nın aslında hukukun işlemediğinin de ifadesidir diyor Efkan Bolaç. Olağanüstü halin ilanıyla ilgili gerekçenin dışında bu yetkilerini hükümetin kullanmasından şikayet ediyor. Bir şikayet de Anayasa Mahkemesi'nden. Anayasa Mahkemesi'ne CHP'nin başvurusuyla, kanun hükmünde kararnamelerin bir bölümünün iptali konusundaki yaptığı başvuruyla mahkemenin verdiği yanıt, bizim bunları denetleme yetkimiz yok yanıtı, işte bu yanıtla birlikte başvurulabilecek hiçbir kapının da kalmadığını, eğer deyim yerindeyse, Efkan Bolaç anlattı.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin, biz cenazeyi almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette aracın yanındaydılar.
silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar orada bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Türkiye'nin 81 vilayetinden birisi Şırnak'ta ve 8 aydır da o sokağa çıkma yasağı devam ediyordu. Bugün itibariyle kapsam biraz daraltıldı. Kısmi olarak sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Şırnak'ta. Belediye Başkanı Demokrat Bölgeler Partili Serhat Kadırlar'ın görevden alındığı bilgisi var. Yerine kayyum olarak bir vali yardımcısı atanmıştı Şırnak'ta. 14 Mart'ta uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren her gün sabah 5 ile 22 arasında kaldırılmış oldu. Girişlerde çok sıkı kontrol yapıldığını görüyoruz Şırnak'a yine. Aramalar yapılıyor, uyarılar yapılıyor. El yapımı patlayıcılarla ilgili uyarılar yapılıyor. Peki Şırnaklılar Şırnak'a gittiğinde evlerini bulabiliyorlar mı? O konuda da sorunlu olduğunu daha önce yaptığımız bağlantılarda size aktarmıştık. Şöyle devam edelim. Evlerin bir bölümünün kullanılamaz halde olduğunu söylüyorlar. Görenler için söylüyoruz. Cami ve iş yeri ya da tahrip cami ve iş yerlerinin birçoğunun da aynı şekilde bu süreçte tahrip olduğu, yani hendeklerle ilgili çatışmalı süreçte tahrip olduğu bilgisi var. Kent merkezindeki İsmet Paşa, Cumhuriyet mahallelerindeki evlerin tamamı ağır hasar gördüğü için yıkılmış durumda. Gazi Paşa, Dicle, Yeni Mahalle ve Bahçeli Evler mahallelerinde ise yapıların büyük kısmı hasar gördüğü için yıkım çalışmaları devam ediyor. Merkezde 3 okul ve Şırnak Öğretmen Evi yıkılmış durumda. Zarar gören 8 okulun ise onarımdan geçirildiği bilgisi var. Kent merkezinde ağır hasar gören 5 cami için yıkım kararı alınmış. Hasarlı 10 camide ise onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Şırnak'a gidelim. Şırnak'ta Cumhuriyet Halk Partisi Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur var telefon attığımızda. Merhabalar Mehmet Bey.
Merhaba efendim. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl? Siz nasılsınız? 8 ay devam eden, 8 aydır devam eden sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle kısmen kaldırıldı değil mi?
Evet.
Bugün tam da 8 ay doldu. Evet, kısmen kaldırıldı. Tam... Nasıl? Geliyor mu insanlar Şırnak'a geldiklerinde?
İnsanlar
ne görüyorlar?
İnsanlar akın akın geliyorlar tabii. Ev sorunları var. Evi bozulanlar, yani yıkanlar ev arama peşinde. Bazıları buluyor, bazıları da hiç bulamıyor. İş yeri zaten kalmamış. Çatpat dışarıda, böyle şehir dışındaki yerlerde var. Hı hı. Öyle herkes tamir, bir şeyler, evleri yıkılmayanlar. Tabii %70 zaten yıkılmış.
%70 mi?
%70 civarında yıkık var, evet.
Peki gelenler ne yapacaklar bu şartlarda? Yeteri kadar konut var mı?
Şöyle mesela
veya ne yapıyorlar?
Şimdi şöyle, evi olanlar, kalanlar dışarıda, onlar girmişler zaten. Hı hı. Bir de misafir kabul ediyorlar. Kendi mesela bir ailede oğlu 3-4 aile bir yerde kalacak. Onun dışında bir yapacak bir şey kalmıyor efendim.
Yani evet. bir arada yaşayarak ancak yürüyebiliyor. Tabii, kiralayabiliyor tabii. Mu? Ev bulabiliyor mu?
Kiralar pahalandı tabii. İş yeri pahalandı tabii. Yok, yer yok efendim.
Peki yok. Normal ondan ticari önce, hayat bir şekilde canlandı mı orada? Yani dükkanlar da kalmadı diyorsunuz.
Canlanır yani. Şırnaklar dışarıda kalmak istemiyor. Hemen hemen ev bulan her bütün Şırnaklar gelip Şırnak'ta çadır dahi kursalar, çadır kuracaklar efendim. Öyle bir durumları var.
Peki eğitime ilişkin bir gelişme var mı bu şartlarda?
Eğitim açıldı. Eğitim, ben öyle tahmin ediyorum, 3-4 okulumuz bitmiş. Diğer okullar tamir edildi. Bugün açıldı onlar da.
Onlar da açıldılar. Çocuklar okula gitmeye başladılar. Yani yavaş bugün yavaş normale dönüyor diyebiliyor muyuz? Güvenlik durumu nasıl?
Evet. Yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Efendim.
Güvenlik durumu nasıl? Mehmet Bey.
Güvenlik durumunda sorun yok yani. Bir tabii girişte aramalar var tabii, kuyruk var. Bunlar tabii normaldir yani. Biz de normal görüyoruz.
Evet. Bunları. Yani yaşanan evet. birçok şeyden sonra tabii ki normaldir. Peki evet. içeride bir tehlike söz konusu mu? Çünkü haberlerde i̇çeride görebildiğimiz yok. Kadarıyla...
Hayır, içeride bir tehlike sorunu yok efendim. Evet.
Bir sıkıntı yok. Peki benim elektrik, su, yok. Belediye hizmetleri bunlarla ilgili
işte
bir şey
onlar
var.
Çok eksik efendim. Onlar elektrik sorunu var yani. Bazı yerde yok. Bu yıkılmayan mahalle dışındaki kalanlarda var yani. Elektrik, suyu, su sıkıntısı biraz var. Elektrik de var ama her tarafa yavaş yavaş başlıyorlar efendim. Yapılmaya başlıyorlar.
Pekala. Yapmaya. Geçmiş evet. olsun diyelim. Umarız iyiye doğru ilerler orada da süreç.
Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Mehmet Uğur'la konuştuk efendim. Efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Şırnak İl Başkanı yavaş yavaş insanların geldiğini ve atmosferin de normale döndüğünü söylüyor. Yalnız tabii konaklamak için mekan sıkıntısının alt safhada olduğunu anlıyoruz açıklamalarından. Yaklaşık %70'inin kullanılamaz halde olduğunu evlerin ve kullanılabilen evlerde de birkaç aile bir arada ancak yaşayabiliyor. Ancak Şırnaklılar yine de Şırnak'a geliyorlar. Kendi evlerine, kendi köylerine, kendi mahallelerinde yaşamak istiyorlar dedi. Eğitimin başlamış olması iyi bir haber. Çünkü orada yaklaşık 7 aydır, 8 aydır eğitim de söz konusu değildi. Çocuklar okula gitmiyorlardı. Artık onlar da okula gitmeye başlamışlar. Ve son noktaydı Şırnak. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği, orada da kısmen kaldırılmış oldu. Umarız normale döner en kısa zamanda.
Savaşın ortasında barışı düşünmek çok zor. Silahlar patlarken müzakereye dönüleceğini hayal etmek çok zor. Tüm diyaloglar savaşın en sıkıştığı noktada başlar.
Alışılmışın dışında.
Bugün MHP Genel Başkanı halka 3 gün süre verin, çıksınlar, ondan sonra da yerle bir edilsin diyor mesela Nusaybin.
Çağrıyı Nusaybin de yapsın, kendisi halkla buluşsun ve kucaklaşsın.
Olayların gerçek tanıkla konuşulduğu program.
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünebiliyor musunuz? Hoş olur mu?
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünemiyoruz. Leman evet olmalı ama bu şekilde de olmamalı.
Gündemi ıskalamamak için...
Peki 137 milyon doları nereden çıkartıyorsunuz?
Bu 137 milyar dolar, 8,5 milyarın içerisinde işte 17-25'te de geçen 3 tane bakana dağıtılan para. Bunu zaten kendi ifadelerinde söylüyor.
Kendi ifadelerinde söylüyor.
Evet.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de.
Bir iki haber başlığı aktaracağım. Ondan sonra üniversitelerde rektör atamaları konusu tartışmalı biliyorsunuz. O işe bir mercek tutacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörün atama hikayesini, perde arkasını konuşacağız bilen bir isimle. Bir de Mustafa Akaydın, eski Akdeniz Üniversitesi rektörü, yeni sistemle ilgili ne düşündüğünü bizlere canlı yayında aktaracak. Bugün gelen bir haber heyecanlandırdı, kaygılandırdı. Antalya'da askere ateş açıldı ve bir şehit. Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı ve saldırıda maalesef bir uzman çavuş yaralandı, sonra da kurtarılamadı, şehit oldu. Yine İstanbul'da iki haber geldi. Yine kaygılandırabilecek iki haber bunlar. Birincisi, Sultanbeyli'de sanayi sitesinde bir patlama. O patlamanın neden olduğu anlaşılıncaya kadar kaygı büyüktü. Ancak sonrasında sanayi sitesinde bir kazanın patlaması sonucu patlamanın da meydana geldiği haberi de ulaştı. Yani bir terör eylemi olmadığı belirlendi. Ancak Maltepe'de bir şirkete, çok uzun zamandır bunu görmedik Türkiye'de. 90'larda vardı. 90'lardan beri de Bahriye 3.0'da kullanılmış bir sistemdi. Maltepe'de bir şirkete gelen paket patladı ve 3 kişi yaralandı. Maltepe'de bir elektronik firmasına kurye ile giden paket patladı. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Gelen bilgiler şöyle. Maltepe Zümrüt Evler, Nazım İlker Sokak'ta meydana geliyor patlama. Enerji ve endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren özel bir şirkete sabah saatlerinde bir kargo paketi geliyor. Şirket müdürü Osman Kurdaş kendi adına gelen kargoyu alarak açıyor. Kargo paketinin patlamasıyla Osman Kurdaş, Şahnur Agayık ve Sevgi Özcan yaralanıyor. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılıyor. Ve Osman Kurdaş'ın durumunun ağır olduğu bilgisi de geldi bununla birlikte. Yaşanan patlamalardan olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. O patlayan paketi getiren kuryenin gözaltına alındığı bilgisi var. Ama kim tarafından niye yapıldı böyle bir şey tam bilinmiyor. Spekülasyon var, ondan bahsedeyim. Bu şirketin Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz'ın sahibi olduğu holdingin çatısı altında olduğu belirtiliyor ve hedefin Mesut Yılmaz ya da kardeşi Turgut Yılmaz olabileceğine ilişkin spekülasyonlar var şu anda. Ve bu konuşulurken de geçtiğimiz günlerde hem eski MİT Müsteşarı Emre Taner hem de başka bir takım isimlerin Türkiye'de suikastler yapılabilir gibi cümlelerine atıfta bulunuyor. Yani o suikast girişimlerinden birisi olabilir mi? Hedefte Mesut Yılmaz ya da kardeş Turgut Yılmaz olabilir mi? Bu sorular hala gündemde. Soruşturma sonrasında ortaya çıkmasını umut ediyoruz. Enteresan bir davanın haberi de bugün Hürriyet Gazetesi'nde vardı. Hatırlayacaksınız, Deniz Baykal, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları'yla ilgili kasetler ard arda ortaya çıkmış ve siyasette ciddi bir deprem yaşanmıştı. Deniz Baykal koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmişti. MHP'li Genel Başkan Yardımcıları tam seçimden önce partilerinden istifa etmişlerdi. İşte bu kumpası kuranların yakalandığı ve soruşturmanın tamamlandığı bilgisi var. Hürriyet Gazetesi muhabiri Toygun Atilla'nın haberi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cem Necip İşçeman ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay'ın koordinesinde Kaçakçılık Daire Başkanı tarafından yapılan ve bir yıl süren soruşturmada 22 olay aydınlatılmış. 29 kişinin mağdur olduğu tespit edilmiş. 23 kişi şikayetçi olmuş. 89'u istihbaratçı polis, 99 şüphelinin dinleme, izleme, yatak odalarına gizli kamera kurma ve bu görüntüleri internetten yayma olaylarında aktif rol aldıkları ortaya çıkmış. Hatırlayacak mısınız bilmiyorum, bu olaylar yaşandığında herkes bu soruşturmalarda niye bir sonuca ulaşılamıyor? Oralara kim gitmiş? Bunların sorumlusu kim? Kameraları kim yerleştirmiş diye soruyordu ama bir şekilde ortaya çıkmamıştı. 2-3 sene sonra savcılık burada harekete geçti ve bir yıl kadar süren soruşturmanın sonunda 89'u istihbaratçı polis olmak üzere 99 şüpheli dinleme, izleme, yatak odalarına gizli kamera kurma ve bu görüntüleri internetten yayma olaylarında aktif rol aldıkları ortaya çıkmış ve bununla ilgili de soruşturma dosyası tamamlanmış. Şimdi o dönemde bunlar ortaya çıktığında miting meydanlarında da kullanılmıştı. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. Özel hayatın bu şekilde deşifre edilmesine tepki gösterilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman AK Parti'nin başındaydı ve ne özeli genel bunlar genel diyerek Deniz Baykal kasetlerine atıfta bulunmuştu. MHP'lilerle ilgili çıkan kasetleri de miting meydanlarında yine propaganda aracı olarak kullanmıştı Başbakan Erdoğan o dönem. Yine enteresan bir haber. Bazı HSYK üyeleri ve eski başkan vekili FETÖ itirafçısı olup cezaevinden çıkmış. Daha önce açıklamışlardı, eğer itirafçı olursanız mesleğinize devam edebilirsiniz biçiminde bir değerlendirmesi vardı. HSYK'nın başkan vekili vasıtasıyla bu açıklamayı yapmıştı. Bunun uygulamaya geçtiğini görüyoruz. Cumhuriyet'ten Alican Ulu da bunu haber haline getirmiş. HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik ve Kerim Tosun'la HSYK başkan vekili Ahmet Hamsici'nin cezaevinde itirafçı olduğu ve sonrasında tahliye edildikleri öğrenildi diyor Alican Ulu da. Bu isimler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı. 2010 döneminde seçilen, 2014'te görevleri sona eren HSYK üyeleri İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Nesibe Okur gibi isimler de tutuklanan yüksek yargı üyeleri arasında yer almıştı. HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, yargıda 300 hakim ve savcı itirafçı oldu demişti. Ve bu soruşturma çerçevesinde Yargıtay imamının da ortaya çıktığı bilgisini veriyor bize Alican Uludağ verdiği haberde. Bu itirafçılar 40 sayfaya yakın ifade vermişler. Cemaatin Yargıtay imamının halen kaçak olan Yargıtay üyesi İlyas Şahin olduğunu söylemişler. Üyeler ceza bölümü imamı olarak, hepsi ayrı ayrıymış belli ki, 22. Ceza Dairesi üyesi Muharrem Karayol'un adını vermişler. Hukuk daireleri bölümünün imamı içinse 8. Hukuk Dairesi üyesi Selahattin Altay'ı gösterdikleri belirtilmiş. Şahin, Karayol ve Altay'ın ise diğerleri tutuklu ama bunların kaçtıkları, firari oldukları anlaşılmış. Bir de itirafçı pilot var. Onun ifadesi, Fethullah Gülen bize beni harp, hava harp okulunda yürürken görseniz bile selam vermeyin dedi demiş. Ve hikayesini anlatmış. İlkokul 7. sınıfta FETÖ ile tanıştım. Ailem ve ben istemememize rağmen askeri liseye yönlendirdiler. Havacı sınıfına girdim. Hava Harbi Okulu'nda tanıdığınız kişiler olacak. Onları kesinlikle tanıdığınızı belli etmeyin diyorlardı. Hatta Fethullah Gülen'in bizzat Hava Harbi Okulu'ndaki öğrenciler için beni Hava Harbi Okulu'nda yürürken görseniz bile gelip selam vermeyin diye mesajı olduğunu abiler söylerdi diyor. İki haftada bir Serkan isimli şahısla belirlediğimiz yerde görüşüp farklı yerlerdeki evlere gidiyorduk. Burada bana okulla ilgili sorular soruyorlardı. İçki içen, kız arkadaşı olan kimsenin olup olmadığını, komutanların nasıl olduğunu, nasıl davrandıklarını soruyorlardı. Bizden aldıkları bilgilerden sonra olumsuz davranış içinde bulunan öğrencilerle uğraşmaya başlıyorlardı. Onların okuldan ayrılmasına sebep oluyorlardı. Hava Harbi Okulu'nda bizim dönem 250 kişiydi, biz 200 kişi olarak mezun olduk diyor. 2016 yılının Şubat ayında jet pilot F-16 kursiyeri olarak Akıncı Üssü'ne katıldık. SE adlı kişinin evine haftada bir gün gitmeye başladık. Bu kişiye eleman E, onun abisine de patron diyorduk. SE 2 Temmuz 2016'da beni arayıp bayramın 3. günü saat 12'de evinde olmamızı söyledi. O zaman Kuşadası'nda ailemin yanındaydım. Dediği gün buluştuk, bizi neden çağırdığını sordum. Ben de bilmiyorum ama hükümet tarafından askeriyeye bir müdahale olur diye düşünüyorum. Böyle bir durum için Ankara'da kalmanız isteniyor dendi diyor. 15 Temmuz 2016'da rutin olarak eğitim gördüğümüz filo komutanlığında normalde cuma günleri 17'de bitmekteydi mesai, ancak o gün 14'te biteceği söylendi. Filo komutanı 48 kursiyeri toplantıya çağırdı. Toplantıya filodan ayrılmayan hocalarımız Yüzbaşı Ahmet Tosun, Yüzbaşı Hüseyin Türk, Yüzbaşı Mete Kaygusuz ve Binbaşı Çavur da katıldı. Saat 17'de Yarbay Hakan Karakuş, ki bu soruşturmanın en kritik isimlerinden birisi, hatta Genelkurmay Başkanı Fethullah Gülen'le görüştürme teklifinde bulunduğu da söyleniyordu. Briefing salonunda bizi topladı diyor Karakuş. Herkesin telefonları alındı. TSK'nın PKK'ya çok büyük bir operasyon düzenleyeceğini, üst içerisinde sandıktan HDP'ye oy çıktığından aramızda hainler olduğunu bildiğini, bilgi sızmaması için cep telefonlarımızı topladığını, üst komutanın bu hainler için mesai erken bitirip onları gönderdiğini söyledi. Operasyonun 3-3.5 gibi olacağı, ertesi gün haberlerde izleyeceğimizi söyledi. Bize vatan millet temalarıyla etkileyici bir konuşma yaptı. Bize görev verileceğini, hocalarımızın talimatlarını yerine getirmemizi söyledi diyor. 22'ye kadar bir hareketlilik olmadı. Çok sayıda uçak mühimmatlı bir şekilde hazır bekliyordu. Saat 22'de hocalar uçuşa hazırlandı. Mete Kaygusuz Yüzbaşı kursiyerleri yanına çağırdı. Bize hitaben bugün tarihi bir gün. Yıllardır bugünü bekliyoruz. Bugün itaat günüdür. Karşınıza asker şahıs bile çıkabilir. Ben indir dediğimde indireceksiniz dedi. Silah kullanmasını iyi bilen 8 kişiye silah dağıttılar. Filonun güvenliğinin sağlanmasını söylediler. Kaygusuz Yüzbaşı uçuşa hazırlanacak hocaları uçağa götürmemi, karşı çıkan kişiyi de silahla vurmamı emretti diyor. Verilen ifade enteresan, dikkat çekici ve aslında bu darbede görev alan askerlerin hangi sayıklarla ve kimlerin etkileriyle bu işin içinde olduklarını da görüyoruz. Bir bir bu nedenle bu ifadeyi biraz geniş bir biçimde size aktardım. Bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'deki atamayı ve genel olarak rektör atamalarını konuşacağız canlı yayın konuklarıyla.
Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle.
Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Devam ediyoruz. Şu anda rektör atamalarını konuşalım istiyoruz. Çünkü rektör atamalarıyla ilgili yöntem değişti. Kanun hükmünde kararnameyle değişti ve Cumhurbaşkanı tek seçici hale geldi. Bunun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla bağlantısı olduğu iddiası da gündemdeydi. Ve aslında beklenilen olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde seçilen rektör adayı atanmadı Barbarosoğlu. Onun yerine hiç aday olmamış bir ismi rektör olarak atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu meselenin özel boyutu bir de genel boyutu var. Önce şu özel boyutu bir konuşalım. Çünkü bu işin bir de perde arkası var. Atanan yeni rektör nasıl atandı? Bunun arkasında hangi görüşmeler yapıldı? Pervin Kaplan'la konuşacağız. Habertürk yazarı telefon attığımızda. Hoş geldiniz Pervin Kaplan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Rektör Özkan oldu. Profesör Özkan oldu. Ve Gülay Barbarosoğlu'nun da yardımcısı. ve konuşulanlara ve sizin bugün yazdığınıza göre de sanıyorum perde arkasında Gülay Barbarosoğlu beni atamayacaksanız bu ismi atayın gibi bir telkinde de bulunmuş herhalde. Nasıl oldu bu iş? Bize anlatabilir misiniz duyduklarınızı?
Gülay Barbarosoğlu'nun atanmayacağı zaten belliydi.
Evet.
Çünkü hatırlarsanız 12 Temmuz'da rektörlük seçimleri yapıldı. Rektör adayını belirleme seçimleri yapıldı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde değil de aynı zamanda 20 üniversitede birden aslında rektör adayı için akademisyenler sandığa gitmişlerdi. Bu 20 üniversitenin 19'unun rektörü atandı. Bir tek Boğaziçi Üniversitesi'ninki atanmamıştı. Biz de eğitim rektörleri olarak YÖK Başkanı geldiği zaman sormuştum için atanmıyor. Aradan 3,5 ay geçti. Diye en net bir yanıt alamamıştık. Bu da yani sonuçta neden atanmadığı da 29 Ekim'de ortaya çıkan, yayınlanan kararnameydi. Kanun hükmündeki kararnamedir. Ortaya çıktı rektörlük seçimleri. Biraz öncesinde vurguladığımız gibi rektörlük seçimleri üniversitelerden kaldırıldı. Farklı bir modele geçildi. Barbarosoğlu'nun atanmayacağı çok kesindi. Dolayısıyla kim atanacak diye de soruluyordu ve neden atanmıyor, kim atanacak? Yani kulislerde dolaşan, benim de bugün yazımda da dile getirdiğim gibi dışarıdan herhangi bir isim atanmasındansa ki kanun hükmündeki kararname bu bölümü de açık, dışarıdan evet, da atanabilir.
3 yıl profesörse çünkü, istediğini evet, koyabilir oraya.
Evet, kural ne? Yok, 3 tane, en az 3 yıllık profesörlük yapmış 3 isim belirleyecek. Bu için 3 isim de Cumhurbaşkanı'na sunacak. İçlerinden birini ataması üzerine. Hatta şöyle bir şey de var. Bir aylık sürede şayet YÖK'ün sunduğu isimler atanmazsa ve 2 hafta içerisinde de yeni isimler önerilmezse Cumhurbaşkanı doğrudan atama yetkisine de sahip.
Çok garip de bir sistem. Biz bunu burada eleştirmiştik. Yani doğrudan Cumhurbaşkanı istediği ismi atasın deselerdi herhalde daha net bir şey olacaktı. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı istediği ismi atayabilir.
Atayabilir. Yani evet, model buna izin veriyor. Zaten hatırlarsanız 18 Ekim'de de Beştepe'de Cumhurbaşkanlığında akademik yıl açılışı yapılmıştı. Tüm yüksek öğretim evet, kurumlarının rektörleri ve müdürleri katıldı oraya. 181 üniversitenin 174 üniversitenin yüksek okul katıldılar. 2000'de akademisyen vardı. Açılışta Cumhurbaşkanı yapmıştı. Ve orada şunu söylemişti. Rektörlük seçimlerini eleştirmişti ve değiştirilmesi gerektiğini söylemişti. Zaten 11 gün sonra da kanun hükmünde kararname çıktı ve rektörlük seçimleri de değiştirilmiş oldu. Evet. Ama şu anda tartışılan şimdi 17 üniversite daha var aslında. 15 Temmuz'da darbe girişiminden sonra 22-23 Temmuz'da 17 üniversitede daha rektörlük seçimleri yapılacaktı. Ertelendi. Ve bugüne kadar da o üniversitelerde yapılmadı. Yani 17 üniversitede bu model işleyecek ama Boğaziçi Üniversitesi'nde zaten seçimler yapılmıştı. Yani kanun hükmünde kararname burayı bağlamaz diye de tartışmalar hatırlarsanız evet, oldu. Ama buna rağmen seçime dahi girmemiş bir akademisyen rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış oldu. Zaten atamanın yapıldığı günden bu yana da öğrenciler protesto ediyorlar. Biraz önce de zaten öğrenci protestoları vardı ve gözaltı olmuştu, polis müdahale etmişti. Hı hı. Öğrenciler de kayyum rektör istemiyoruz diye eylem yapıyorlar.
Gülay Barbarosoğlu sırada niye atamadı Cumhurbaşkanı? Ya buna ilişkin bir kulis bilgisi var mı? Bir iddia var mı mesela?
Var.
Çünkü yerine atadığı isim de onun yardımcısı.
Daha önce de yazdığım için rahatlıkla dile getirebiliyorum. Barış için akademisyenler bildirsin en fazla imzalayan, evet, yani kulislerde dönen buydu. YÖK koridorlarında da konuşulan en fazla akademisyen Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi. Ve hatırlarsınız ki kanun hükmünde kararname çıktı. Ve bu kararnameyle üniversitelerden akademisyenler atıldı. Biri Eylül'de çıkmıştı.
Evet.
2346 akademisyen, bir de 29 Ekim'de bu rektörlük seçimini değiştiren kararname ile birlikte yine bir kararname çıkmış. ve onda da hem öğretmenlerle birlikte 1246'da akademisyen atılmıştı. Bu iki listede de Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen yoktu. Yani bunların da Barbarossaoğlu'na yani atılmamasının, atanmamasının nedenleri arasında sayıldı.
Peki yeni rektör oradaki akademisyenleri, imza atan akademisyenleri atacak mı şimdi yani Barbarossaoğlu olmayınca? Sizce atabilir mi?
Göreceğiz.
Atabilir mi yani? Böyle yani, bir beklenti mi var acaba?
Atabilir. Diye? Atabilir. Çünkü rektörlerin böyle bir rektörler isimleri bildiriyorlar. Evet.
Evet, o kadar.
Yapabilir ama bilmiyoruz. Göreceğiz. Yani Mehmet Özkan da ilk açıklamasını dün akşam
yaptı.
Akademisyenlere mektup yolladı. Hı hı. O mektupta da tüm bileşenlerin devam edeceğini, aynı şekilde üniversitenin yönetileceğini ifade etmişti. Bugün ayrıca akademisyenlerin yanı sıra öğrencilere ve çalışanlara da mesaj yayınladı. Destek istedi aslında. Ama göreceğiz önümüzdeki günlerde ne olacak diye.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Pervin.
Ben teşekkür ederim.
Için. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin protestosundan bahsettik. Biraz daha detay aktaralım. Kayyum rektör istemiyoruz pankartıyla Kuzey Kampüsü'ne yürüyen öğrencilerden ikisi gözaltına alınmış. Rektörlüğe Profesör Doktor Mehmet Özkan'ın atanmasına tepki gösteren öğrenci ve akademisyenler Güney Kampüs önünde toplanarak Kuzey Kampüs'e yürümek istedi. Ancak polis toplu halde yürüyüşe izin vermeyeceğini belirterek üniversitelilerin önünü tomalar ve çevik kuvvet bariyerleriyle kesti. Polis tepkiler üzerine eylemcilerin ancak üçerli gruplar halinde kaldırımdan yürüyebileceklerini söyledi. Bu sırada grubun içinde bazı öğrencilerle polis arasında gerginlik çıktı. KHK'lar ülkesi olmayacağız, üniversiteler bizimdir, Mehmet Özkan rektörümüz değildir diyerek yürüyen öğrencilerden ikisi yaka paça gözaltına alındı. Genel olarak sistem aslında yeni çıkan kanun hükmünde kararnameyle ne yapılmak istendiğini Akdeniz Üniversitesi'nin eski rektörü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Akaydın'la konuşalım istiyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durumu biraz konuştuk.
Evet.
Bize gazeteci arkadaşımız Pervin Kaplan da aslında biraz perde arkasını anlattı. Gülay Barbarossaoğlu'nun atanmaması için aslında her şey yapılmış, öyle görüyoruz. Yeni atamada da en azından ben olmuyorsam şu olsun diye bir yol gösterdiği de söyleniyor Gülay Hanım'ın. Şimdi bütün üniversitelerde, hatta vakıf üniversitelerinde bile artık Cumhurbaşkanı tek seçici hale geldi. Bu ne demek akademi dünyası için?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Dünyanın birçok ülkesinde, akademi dünyasında çeşitli yöntemlerle seçim yapılıyor.
Evet.
Ama bunların bazılarında seçim sonucu direkt uygulanıyor. Çok azında da kral veya da Milli Eğitim Bakanı nihai atama yapıyor. Yani seçim yapılan kişiler içinde. Maalesef Türkiye'de bu sistem 1961 anayasasıyla Türkiye'ye gelmişken 82'de kaldırıldı, 92'de tekrar düzeltildi. Ama komik bir sistemdi tabii ki. Yani öğretim üyeleri 6 tane kişi seçiyorlar ama sonunda kimin rektör olacağını nihai anlamda YÖK ve Cumhurbaşkanı karar
yani
veriyor.
Yani bir oy alsa bile aslında seçilebilir. Yani sadece kendisine oy verse.
Var. Hatta daha komiği, 5. sıradaki kişi, YÖK'ün gönderdiği listede 5. sıradaki kişiyi Gazi Üniversitesi'nde 1. sıraya getirtip Cumhurbaşkanı rektör atadı. Şimdi FETÖ'den tutuklu bu rektörde. Bunlar tabii çok trajikomik şeyler ama dünyada çeşitli bildirgelerle, birisi Lima bildirgesi, üniversitelerin özelliğini tanımlayan 8 tane önemli kriter var.
Evet.
Türk üniversite bunlardan birisi de kendi yöneticilerinin kendi belirleyebilmek. Maalesef Türkiye bu 8 kriterden sadece yarımına sahip. Yani hiç özerk olmayan üniversiteler Türkiye'deydi. Şimdi sıfırlamış olduk bunu. Ama bunun özünde yatan şu: Sayın Cumhurbaşkanı her konuda kendisinin tek seçici olmasına doğru Türkiye'yi götürüyor. Yani yakında muhtarları da ben atacağım derse, hani trajikomik bir şey, bu da mümkün olabilir. Bunun adına biliyorsunuz otokrasi dönüyor. Daha ağırını söylemeyeyim şimdi. Otokratik bir rejim Türkiye'ye oturtulmuş durumda. Efendim üniversitelerde gerginlik oluyormuş rektör seçimi. Olur. Her türlü seçimde gerginlik oluyor. O zaman genel seçimleri de kaldıralım. Cumhurbaşkanımız milletvekillerini kendisi tayin etsin. Biz de Adana Meclis dediğimiz bir kurumda elimizi kaldırıp indirelim. Zaten şu anda AKP milletvekillerinin seçilme şekli tamamen Tayyip Bey'in dediğine bağlı, iki dudağın arasına bağlı. Yani
aslında orada bütün partilerde 3 aşağı 5 yukarı CHP tabii ön seçim yaptı. Ön seçim yaptı CHP.
Ha, ama CHP en geniş katılımlı bir ön seçim en azından yaptı. Evet. Eskiden yapmıyorduk.
Eskiden CHP'de de benzer bir durum vardı. Evet.
Evet. Yani bunun adı tabii biçimsel demokrasi. Hı-hı. Yani biçimsel demokrasi adına milli irade diyoruz. Milli iradede okuma yazması olmayan vatandaşın verdiği oyu milli irade sayıyorsun. Üniversite profesörünün kullandığı oya gelince bunu milli irade saymıyorsun. Veya herhangi bir irade saymıyorsun gibi trajikomik bir durum var. Buna söylenecek bir şey yok. Şu anda daha acıklı bir durum da şu. Türkiye'nin seçkin bazı eğitim kurumlarını, üniversitelerde bunların öncüsü tabii Orta Doğu Teknik Üniversitesi'dir, Boğaziçi'dir, Galatasaray Üniversitesi'dir, kamu üniversitelerini saydım sadece.
Evet.
Ankara Üniversitesi'dir. İstanbul Üniversitesi'dir. Hani İstanbul Üniversitesi de zaten yakın geçmişte bir müdahale geçirdi. Bunları tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından atanmışlığa çeviriyorsunuz. Yani o görevlere gelen rektörler de yarın iktidarın hiçbir sözünden çıkmıyorlar. Şimdi KPSS sınavında tanıyoruz artık. Çünkü KPSS sınavında 90 almış kişileri mülakata alıyoruz. Eğer ailesinde bir CHP'li varsa, bakın bu kadar net söylüyorum. Veyahut da sosyal medyada iktidarın hoşuna gitmeyecek bir paylaşımı varsa buraya kadar insanlar takip ediliyor. Ve komik bir takım mülakatlarla tamamen liyakat yoksunu insanlar çeşitli makamlara, görevlere atanıyorlar. Türkiye bu şekilde hiç hak etmediği bir adına demokrasi denen ama büyük ölçüde bir rejim değişikliğini yaşıyor.
Peki hocam.
Daha acıklısı bu anayasal bir suç. Demin sizi de dinledim. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerin o halin gerektirdiği konularda kararname çıkarılabilir.
Evet.
Şimdi rektör seçiminin bunda bilgisi yok. Yani kanun hükmünde kararnameyle rektör seçimlerine müdahale ediyorsun. Anayasa aykırı, anayasa suçu bu. Ama ben yaptım da olduğu mantığı var Türkiye'de. Bir başka da meclise büyük bir saygısızlık var.
Aslında mecliste biliyorsunuz meclise gelmişti. Evet, meclise
yani gelmiş, biz çok direnince çekmek zorunda kaldılar. Şimdi arkadan dolanıp meclisin de iradesine saygısızlık etmiş oluyorlar. Özetle söyleyeceğim, bu sorunuz varsa
cevaplayın. Vakıf üniversitelerinin de dahil olması bu işe. Türkiye'de çünkü çok ciddi vakıf üniversiteleri de var. Bazı gruplar, bazı iş adamları bu işe hayatlarını vakfetmişler. Ama rektör belirlerken mütevelli heyetinin çok fazla bir etkisi olmayacak görünüyor. Burayı nasıl etkileyecek, bu alanı nasıl etkileyecek hocam?
Şimdi bunu bugüne kadar yaşamadık. Genellikle vakıflarda mütevelli heyetinin belirlediği, genellikle o üniversitenin patronu durumundaki olan kişiler veya onların öngördüğü kişiler atanıyordu. Ama bundan sonra oraya da müdahale yaşanırsa bu da şaşırmamak lazım. Tabii bunların
O imkan açıldı kanun hükmünde kararname. Cumhurbaşkanı açıldı. Orada yine tabii. Tek yetkili tabii. Olacak. Öyle görünüyor.
Yani bunların içinde de hani Bilkent gibi, Koç gibi, Sabancı gibi çok seçkin üniversiteler var. Yani üniversitenin dokusuyla oynamak bu memlekete hiçbir zaman hayır getirmez. Nitekim bugün işte Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli olaylar oldu. İnşallah bunlar yayılarak büyümez diğer üniversitelerde. Çünkü bu tür olayları provoke edebilecek başka beklentiler olan kişiler de girebilir öğrenci olaylarının içine. Çok yanlış bir politika.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için.
Sağ olun efendim. İyi günler.
Efendim üniversitelerle ilgili seçim sistemi değişti. Kanun hükmünde kararnameyle. Bunun anayasaya aykırı olduğunu söylüyor Mustafa Akaydın. Akdeniz Üniversitesi'nin eski rektörü kendisi. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış bir isim. Şu anda da milletvekili. Meclise geldi, biz direndik. Sonra kanun hükmünde kararnameyle çıktı ama bu iş anayasaya aykırı diyor. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi'ne bu düzenlemede gidecektir ve gittiği zaman da Anayasa Mahkemesi bununla ilgili kararını verecektir. Bir de temennisi var. Üniversitelerde olayların yaygınlaşmaması temennisi. Gerçekten bu temenniye katılmamak mümkün değil. Çünkü provoke edilme ihtimali yüksek alanlar bunlar. Üniversitelerdeki o gerilimler ve yükselen tansiyon. Burada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arttırılıyor. Zaten bir başkanlık sistemiyle ilgili tartışmanın da devam ettiğini biliyoruz. MHP'den enteresan bir açıklama var. Cumhursuz başkan olmaz, biz buna müsaade etmeyiz diyor Akçay, genel başkan yardımcısı. Ve buna ilişkin açıklama biraz kafaları karıştırdı ama MHP'de durumun tam ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi belli ki anayasa tekliflerini aldı ve üzerinde değerlendirmeyi yapıyor. MHP'den yapılan açıklamalarda bizim istemediğimiz hiçbir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeyecek diye net bir açıklama var. O nedir onu bilmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Enver Aysever'in programına katıldı RSFM'de ve orada başkanlıkla ilgili sorusunu da yanıtladı Enver Aysever'in ve biz de görmek isteriz dedi. Neye karşı çıkacağız başkanlık sistemine karşı çıkıyoruz ama AK Parti'nin ne getireceğini de görmek isteriz dedi. Numan Kurtulmuş'tan ona bir yanıt var. Kapılarımız her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne de açık diye. Şimdi yeni anayasa teklifi MHP'ye ulaştırılan CHP'ye ulaştırılacak mı? Buna ilişkin bir gelişme olacak mı? Onu göreceğiz ama iktidarla Milliyetçi Hareket Partisi biraz kafa kafaya verip bu anayasa değişikliğini yapacaklar gibi görüntü var. Akçay'ın cumhursuz başkanlık olmaz sözü, başkanlık yerine cumhurbaşkanlığı sistemi mi konulacak Türkiye'de diye bir soru işaretini de beraberinde getirdi. Bakalım bu başkanlık meselesinde önümüzdeki süreçte en çok konuşacağımız konular arasına koyalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi bir Adıyaman'a gidelim. Adıyaman'da 76 çocuğa taciz iddiası var. Barış arkadaş bu işin peşini bırakmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve orada bir yerel gazetede hazırlanan haber sonrasında bu tartışmanın başladığını görüyoruz. İmam Hatip Lisesi'nde 76 çocuğa tacizde bulunan ismin aynı zamanda bazı tarikatlarla bağlantısı olduğu iddiası da var. Tabii haberi yapmak da kolay bir şey değil. O haberi yapanın da biraz zor günler geçirdiğini anlıyoruz. Gelen bilgilerden ve Gerger Fırat Gazetesi muhabiri Özgür Boğatekin'e bağlanacağız. Şimdi Adıyaman'a gidip telefon attığımızda Özgür Boğatekin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar. Yayınlar
teşekkürler. Öncelikle bu haberi yaptığınız için biraz sıkıntılı bir vaziyettesiniz gibi görüyorum. Bir polis baskınından bahsediliyor, bir takım zorlamalar evet. Ve kısıtlamalar mı var size yönelik olarak? Sonra haberi konuşacağız.
Tabii, Türkiye'de vardır bu. Gerçekler yazdığı zaman polis baskısı ve devlet baskısı her zaman olmuştur. Yani oldu, bir haber niye yazdın? Baskı üzerine.
Haberi niye yazdın mı diye soruyorlar size.
Tabii yani yayın yasağı vardı, niye yazdın? Yayın yasağı bir gazeteye tebliğ edilir. Edilmezse bundan benim haberim olmaz. Ya da ne haber yayınladım dedim. Biraz polis baskı, zoraki baskıyla hem karar tebliğ edildi hem de haber sildirildi.
Haber sildirildi gazetenizden. Peki sonrasında evet, Barış arkadaş mı sahip çıktı veya siz tekrar mı bir gelişmeyle beraber bunu gündeme getirdiniz?
Sonrasında şey yaptı, siyasi partilerden CHP ilçe teşkilatı açıklama yaptı. Benim haberimi aldı, kullandı kendi sosyal medya hesabında.
Evet.
Ondan sonra Barış arkadaş da olaya müdahil
taşıdı.
Oldu. Meclise taşıdı. Olay böyle artık
aleniyleşti. Peki evet. Nedir durum? Onu söyler misiniz bize? Bu 76 çocuk, yani gerçekten çok vahim bir olayla karşı karşıyayız anladığımız kadarıyla.
Ya şimdi aslında şöyle bir şey var. Bu 76, hatta daha önce 76 çocuğun savcılıkta ifadesi alındığını öğrendik. Ama evet. Yani tacize uğrayan çocuk sayısı 30 diye biliyoruz. Tabii net de bilmiyoruz. Sadece şu yayın yasağı dosya gizli kararı konulduğu için biz tam anlamıyla bilemiyoruz yani kaç çocuk olduğunu. Sadece yerel ağızlardan, kendi çabamızla öğrendiğimiz okullardan, öğrencilere, çocuklardan öğrendik. Zaten yayın yasağı koydukları için de net değil. Şimdi 76 çocuk aslında savcılıkta ifade verirken mağdur sıfatıyla ifade verilmiş. Yani mağdur sıfatı. Hani demek ki mağduriyet var. Demek ki sayı 76.
Evet.
Ama net kesin değil.
Ama bir çok sayıda çocuğa tacizde bulunulduğu herhalde bir vaka değil mi? Bir vaka yani orada.
Tabii kesinlikle. Hatta bununla ilgili yayın yasağı olmasına rağmen valilik açıklama yaptı bizim haberimiz üzerine. Açıklama yaptı ve kabul etti. Tacizi kabul ettiler. Yani çok sayıda çocuğun...
Peki nasıl olmuş? Ne kadar zamanda olmuş ve bilmiyorlar mıymış? Hiç mi fark etmemişler? Şikayet mi olmamış? Nasıl olmuş bu işler?
Ya şimdiye kadar demek hiç şikayet olmamış ve çocuklar da köylerden gelen mesela... İlçemiz dağlık bir ilçe.
Evet.
Şartları çok zor. Yolları kapanır yani. Yolları, doğru düzgün yolları da yoktur. Adam ailesi çocuğunu gönderiyor. Gergerdeki devlet okulları yurtlarına falan gönderiyor. Şimdi bu yurtlarda çocuğun başına bir şey geldi de bir şey illa gelmiştir. Ailesine söylememiş mi, saklamış mı ya da ailesi biliyor da olay duyulmasın diye mi sakladı? Yani bugüne kadar 3 yıldır devam ediyor. Ve kimse hiç duymamış bunu. Evet yani 3 yıldır çünkü bu adam 3 yıldır gergerde. Daha önce Adıyaman ilçe yani il merkezinden gergere gelmiş Adana. İl evet. merkezinden gergere ilçedeki imatik ilçesine gelmiş. Da orada böyle bir vukuat işlemiş.
Böyle işte zaten var. Herhalde olayın en acı yönü bu. Şimdi böyle bir vukuatı var geçmişte. Evet. O okuldan alıyorlar başka okula gönderiyorlar. Ya yani evet. bununla ilgili tabii işlem mesela, yapacakları yerde.
Yani şey yapmışlar. Mesela oradaki okul aile birliği başkanı bizi aradı. O daha önce Adıyaman merkezde çalıştığı okul aile birliği başkanı aradı. Dedi ki yani böyle bir şey daha önce bizim okulumuzda gerçekleşti. Biz bunu duyduk. Ya biz bunu vali ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün bulunduğu bir toplantıda dile getirdik. Vali, önceki vali, şimdiki vali değil, önceki vali Mahmut Demirtaş şu anda kendi sağdan valisidir. Vali demiş ki gergerin suyu serttir, insanları serttir, gönder onlar icabına bakar. Oraya gönderir bunu demiş ve tekrar gergere gelmiş.
Allah Allah.
Yani bu aile birliği başkanının kendisi
ifadesidir.
İfadesi tabii bugünkü yeni vali de yalanladı bunu. Gergere geldi vali bu iddialar üzerine. Yani yalanladı ama böyle bir iddia var ki adam bir ay içinde 3 tayin yapıyor. O kadar öğretmenler eş durumuna atanan, memurlar atanan yani bu adam bir haberle bir ayda 3 tane tayin yapabiliyor.
Peki şu anda tutuklu herhalde değil mi?
Tabii ayın 24'ünde tutuklanmış. Ki tutuklandığı zaman da gece geç saatlerde adliyeye getiriyorlar. Bayağı bir polis, jandarma eşliğinde. Sorduk neyin nesi? Dediler ki FETÖ operasyonu var. Bir hademe alındı. Bir hademe için bu kadar polis gelmez yani. Hademe örgütlerle başı değil. Ki tacizmiş. Yani biz tacizden 15 gün sonra haber aldık.
Peki ailelerin tepkisi var mı?
Yani aileler şu anda bir tepki yok. Yani kimsenin gelip de bir tabii yani sorusunda sürecinde belki şikayetçi olmuşlardı ama aileler kim onları da bilmiyoruz. Yani hiç kimse açıklanmıyor. Aileler de kendini açığa vermiyor. Hani kimdir, kimlerle kaç çocuktur onu da bilemiyoruz.
Çok
her
kötü.
Tarafta yeni yasak koymuşlar. Sadece bunu haberleştirdik. Yani dedik ki sonuçta ne kadar yeni yasak koysanız da biz bunu haberleştireceğiz. Yani üstüne gideceğiz. Çünkü devletin bundan haberi var. Evet. Bu adamın böyle bir şey yaptığından haberi vardı. Bu da bir ciddi bir olaydır. Sonuçta devlete teslim edilen çocuklar devletin yurdunda, devletin eline böyle bir şey gerçekleşmişti. Biz bunun üstüne gideriz ki üstüne
tekrar gittik, olmasın.
Sitemizi kapattılar.
Sitenizi kapattılar.
Tabii kapattılar. Yayın yasağı, erişim yasağı getirdiler. Hatta karara bugün itiraz ettik. İlginç bir şey ki o şey hademenin resmini yayınladık diye geldiğini sandık. Şeyde yazıyor hakim. Hakim kararını yayınlamak yani hakimin ismini yazıp hedef gösterdiğimizden sistemimiz kapatılmıştır. Erişim engellenmiştir diyor.
Valilik kararıyla değil mi bu?
Tabii yok değil mahkeme kararıyla.
Mahkeme kararıyla.
Şey değil yani yayınlanan haberlere değil sistemin tamamı kapatılmış. Yani haberlere erişim engeli getirilmedi. Sistemin tamamı erişim engeli getirilmiş.
Zaten bu ülkede haber yaptığınız zaman başınıza ne geleceği pek belli olmaz. Bir de Adıyaman'da bir tarikatla ilişkiden de bahsediliyor. Öyle bir durum var mı?
Şimdi şey bu kişinin sosyal medya hesabı 24'ünden ayın 24'de tutuklandı bu. Ayın 13'üne kadar açıktı. Şimdi evet. Bu sosyal medya hesabında çocukların hepsinin resimleri vardı. Beraber çektirdi, evinde çektirdi işte. Piknikte çektirdi resimler. Şimdi bunlar vardı zaten. Bunu insanlar, bunun sayfasına giren insanlar aldı. Facebook'ta da, Twitter'da her tarafta yayınladı bunlar zaten. Şimdi bundan önüne getirenleri devlet bir mağduriyet oluşturdu. Bunu da kendisi oluşturdu. Bu yani oluşturdu. Onun Facebook sayfasına baktığınız zaman tarikat, Menzil tarikatının hani lideri, ondan sonra tarikatının faaliyetlerini falan
tarikat faaliyetlerine
çok sayıda paylaşım var. Evet.
Tabii bir tarikat...
Tabii tarikat üyeliği şey değil. Mesela hani bir kayıt olmuyor çünkü belli olsun kayıt üyesin değil mi? Ama tarikata ciddi şekilde bir sempatisi var. Belli
oldu diyor orada. Pekala. Dikkat evet. edin kendinize diyelim. Bu gelişmeyi, bu yani feci tabloyu buralardan da takip edeceğiz tabii ki. Buyurun.
Evet. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Şimdi biz resim 92 yılında bir kasta kurduk. Şimdi 92 yılından bu yana biz çok haberler yazdık. İşte köylerin sorunları,
evet,
işte
evet.
sıkıntısını yazdık. Başımıza çok felaket geldi. 3 tane büyük felaket geldi. Birini biz Menzil tarikatını 91 yılında haberleştirirken hayat yedik Menzil'de.
Evet.
Müritlerden yedik.
İkincisi 2008 yılında Fethullah Gülen'e ilk defa FETÖ bizleri. Yine kalsamız kapatıldı, hapse girdik, dayak yedik. Üçüncüsü de yöneticide. Yani sürekli bu kesimden bir baskı alıyoruz. Yani insanlara hastane yok diyoruz, yol yok, okul yok deyince kimse pek ciddiye de almıyor. Bu tarikatla cemaatleri yazdığımız zaman başımıza gelmedi kalmıyor.
Mesela başka bir noktaya doğru ilerliyor değil mi? Bu da bir Türkiye tablosu, değişmesi gereken. Çok teşekkür evet. ediyoruz Özgür Boğatekin, Gerger Fırat Gazetesi yayınlar. Muhabiri. Sağ olun, teşekkür ederiz. İlgilenmek lazım, boş bırakmamak lazım. Bir hademe Adıyaman merkezden 3 tayin geçiriyor çok kısa süre içinde ve en sonda Gerger'de İmam Hatip Lisesi'nde çocuklara taciz ettiği iddiası var ve bir önceki daha önceki okullarından da benzer iddialarla atıldığına ilişkin bir söylem söz konusu. En azından haberi veren Özgür Boğatekin bunu söylüyor. O okulların okul aile birliği yöneticilerinin uyarıları olduğu da iddia ediliyor ama belli ki kapatılmak istenmiş. Yani bir yerde yaptığı zaman sanki başka bir yerde yapmayacakmış gibi sürmüşler merkezden başka bir yere ve bunu yapanların da mutlaka bu soruşturmada ortaya çıkması lazım diyoruz ama çıkar mı doğrusu bilemiyoruz. Yine de takip etmekte fayda var. Yavaş yavaş sonuna geldik programın. Sonuna gelirken bu Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili Türkiye'nin uçak yasağının en azından kalktığı bilgisi var. Uçaklar uçabiliyor artık ve Fırat Kalkanı operasyonunda bu çerçevede daha hızlı ve kritik aşamaya doğru gidiyor. Elbap'ın çok yakınlarına doğru ilerlediğini görüyoruz. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte onu destekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk jetleri de Elbap'ta IŞİD mevzilerini vuruyorlar. Bu arada Öncü Pınar sınır kapısı ki hemen sonrası muhaliflere ait. Sınır kapısının hemen bitişinde muhaliflerin kendi aralarında bir çatışma çıktığı, kapının hakimiyetiyle ilgili ve bu nedenle de sınır kapısının bir süre kapatıldığı bilgisi var. Trump'ın açıklamaları var. Seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirecek gibi görünüyor. Mesela Meksika sınırına duvar yapma konusunda verdiği vaadi yerine getireceğini söyledi. Büyük oranda duvar yapacağız, olmayan yerlerde de çitle önlem alacağız diyor. Bir takım göçmenlerin, yaklaşık 3 milyona yakın suça karışmış olanların ya da yasa dışı Amerika'da kalanların sınır dışı edileceği bilgisini de veriyor. Suriye konusunda Rusya ile işbirliği yapacağına ilişkin işaretler de söz konusu. Yani o gün o vaatlerle biraz dalga geçirmişti ama bugün gelinen noktada o vaatleri hayata geçireceğini söyleyen bir Amerika başkanıyla karşı karşıyayız diyelim ve bitirelim. Vega'dan bu sabahların bir anlamı olmalı. Çok da anlamlıymış şarkının başlığı diyelim. Gece 12'de programın tekrarı var. Bir de bunizle.com'da da YouTube'dan yaptığımız yayının tekrarını izleyebilirsiniz. Yarın biz burada olacağız 17.30'da. Görüşmek üzere.
Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.